Birazdan izleyeceğiniz film, bir insanın nasıl yaratıldığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra var edildiğini anlatıyor. Bu film sizi anlatıyor. Şimdi küçük bir zaman yolculuğu yapalım ve bir süre geçmişe gidelim ve mucizelerle dolu bu olağanüstü hikayeyi birlikte inceleyelim ve bir zamanlar insanın ne halde olduğunu görelim. Anne karnındaki tek bir hücre, aciz ve korunmaya muhtaç bir varlık, bir tuz tanesinden daha küçük. İşte siz de bir zamanlar bu küçük hücreden ibarettiniz, tıpkı yeryüzündeki diğer insanlar gibi. Derken bu hücre bölündü, iki hücre oldu. Sonra tekrar bölündü, dört hücre oldu. Sonra sekiz, on altı hücre oldu. Hücreler çoğalmaya devam etti. Ortaya önce bir et parçası çıktı. Sonra bu et parçası şekillendi. Kolları, bacakları, gözleri oldu. Başlangıçtaki hücre 100 milyar kat büyüdü, 6 milyar kat kilo aldı. Önce yalnızca bir su damlasıyken Allah bir dizi mucize gerçekleştirdi ve bu filmi izlemekte olan insanı yarattı. Ve insana kendisini nasıl yarattığını da Kur'an'da şöyle bildirdi. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Günlük yaşamın akışına kapılan insanlar, gözlerinin önünde gerçekleşen çok önemli bir mucizeye karşı duyarsız kalırlar. Bu mucize, insanın yaratılış mucizesidir. Yaratılış mucizesinin ilk aşaması bir kadının bedeninde, yumurtalık denen organda, tek bir yumurta hücresinin olgunlaşmasıyla başlar. Olgunlaşan yumurtanın önünde uzun bir yolculuk vardır. Önce fallop tüpü adı verilen bir organın içine girecek, burada uzun bir mesafe kat edecek ve sonra da anne rahmine varacaktır. Olgunlaşmış yumurtanın yumurtalıktan dışarı bırakılmasına az bir zaman kala fallop tüpü bu yumurtayı yakalayabilmek için harekete geçer. Hassas dokunuşlarla yumurtalığın üzerinde yumurta hücresini bulmaya çalışır. Bu arama sonunda fallop tüpü olgunlaşan yumurtayı bulur ve içine çeker. Artık yumurta hücresinin yolculuğu başlamıştır. Yumurta fallop tüpü boyunca uzun bir yol kat etmek zorundadır. Ancak bu yolu kat etmesini sağlayacak herhangi bir organeli, örneğin yüzgeçleri veya ayakları yoktur. Bu nedenle yumurtanın yolculuğu için özel bir sistem yaratılmıştır. Fallop tüpünün iç yüzeyinde bulunan milyarlarca hücre yumurtayı rahme ulaştırmakla görevlendirilmişlerdir. Bu hücreler yüzeylerinde bulunan silia isimli tüycükleri hep rahim yönüne doğru hareket ettirirler. Böylece adeta elden ele çok kıymetli bir yükü taşır gibi yumurta hücresini gitmesi gereken yöne doğru iletirler. Dikkat edilirse bu tüycükler çok akılcı bir plan dahilinde tam olarak olmaları gereken yere, olmaları gereken biçimde yerleştirilmişlerdir. Hep birlikte adeta programlanmış birer robot gibi aynı yöne doğru bir taşıma hareketi yapmaktadırlar. Eğer bu hücrelerden bir bölümü görevlerini yapmasalar veya ayrı ayrı yönlere doğru taşıma hareketi yapsalardı, yumurta hedefine ulaşamaz ve doğum gerçekleşmezdi. Ancak Allah'ın yaratışı kusursuzdur ve her hücre kendisine verilen görevi hatasız yerine getirir. Böylece yumurta hücresi kendisi için özel olarak hazırlanan yere, yani anne rahmine doğru ilerler. Fakat bu şekilde özenle taşınan yumurta hücresinin yalnızca 24 saatlik ömrü vardır. Bu süre içinde döllenemezse ölecektir. Döllenmek için de hayati bir materyale ihtiyacı vardır. Erkek bedeninden gelecek olan sperme. Sperm, erkeğe ait genetik bilgiyi kadın bedenindeki yumurta hücresine ulaştırmakla görevli bir hücredir. Yakından incelendiği zaman spermin adeta bu yükü taşımak için özel olarak tasarlanmış bir makine olduğu görülür. Spermin ön tarafı bir zırhla kaplıdır. Bu zırhın altında ikinci bir zırh ve bu ikinci zırhın altında da spermin taşıdığı kargo bulunmaktadır. Bu kargonun içinde erkeğe ait 23 kromozom vardır. Kromozomlarda insan bedenine ait bütün bilgiler en ince ayrıntısına kadar saklıdır. Yeni bir insanın ortaya çıkması için spermde bulunan 23 kromozomun annenin yumurta hücresinde bulunan 23 kromozomla birleşmesi gerekir. Böylece 46 kromozomluk insan bedeninin ilk temeli atılacaktır. Spermin baş tarafında bulunan zırh sistemi, bu değerli yükü uzun yolculuğu boyunca her türlü tehlikeden koruyacaktır. Spermdeki tasarım bununla sınırlı değildir. Spermin orta kısmında çok güçlü bir motor bulunur. Bu motorun ucuna da spermin kuyruk bölümü bağlıdır. Motorun ürettiği güç kuyruğu bir pervane gibi çalıştırır ve spermin hızla yol almasını sağlar. Ortada bir motor olduğuna göre onu çalıştıracak bir yakıta da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da düşünülmüş ve motor için en verimli yakıt, yani fruktoz şekeri, spermin etrafındaki sıvıya yerleştirilmiştir. Böylece motorun yakıtı kat edeceği uzun yol boyunca kesintisiz olarak sağlanmış olur. spermler bu mükemmel tasarım sayesinde yumurta hücresine doğru hızla yol alırlar. Spermin kendi boyu ve kat ettiği mesafe göz önüne alındığı zaman bir sürat motoru kadar hızlı olduğu ortaya çıkar. Bu harika makinelerin üretimi de çok ustaca yapılır. Spermlerin üretim merkezi olan tesislerin her birinin içinde toplam uzunluğu 500 metreyi bulan mikroskobik kanalcıklar vardır. Bu kanalcıklardaki üretim tıpkı modern fabrikalarda kullanılan raylı montaj sistemi gibidir. Spermin zırh, motor ve kuyruk kısımları sırayla birbirine monte edilir. Sonuçta ortaya gerçek bir mühendislik harikası çıkar. Bu gerçek karşısında biraz düşünmek gerekir. Bu şuursuz hücreler anne vücudunu hiç tanımamalarına rağmen spermleri oraya uygun şekilde hazırlamayı nereden bilirler? Sperme anne vücudunda gerekecek şekilde zırh, motor ve kuyruk yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Hangi akılla bu parçaları doğru sırada montajlarlar? Spermin fruktoz şekerine ihtiyaç duyacağını nereden bilirler? Fruktozla çalışan bir motor yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Bütün bu soruların tek bir cevabı vardır. Spermler ve içine yerleştirildikleri meni sıvısı insan neslinin devamı için Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı eski başkanı Profesör Doktor Cevat Babuna spermdeki bu özel tasarımı şöyle yorumlamaktadır.
Sperma hücreleri baba organizmasında yapılmaktadır. Görevleri ise anne organizmasında husule gelmektedir. Ve dünya kurulalı beri, yani insanlık aleminin tarihinde hiçbir sperma yaptığı görevden sonra, anne organizmasındaki görevinden sonra baba organizmasına tekrar dönüp kendisini yapan hücrelere neler yaptığını, efendim hangi güçlüklerle karşılaştığını, görevinin ne olduğunu söylemek imkanına sahip değildir. O halde nasıl oluyor da sperma hücresi organizmada mevcut binlerce çeşit hücreden çok çok ayrı bir yapıya sahiptir? Sperma hücresi nereden babadan aldığı genetik yükü ileride hayat vereceği bir organizmaya götüreceğini biliyor ki başında önünde bir zırh taşımaktadır. Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal silahları birlikte götürüyor. İşte görüyorsunuz sperma hücresinin bütün bu yapısını, yaptığı görevleri, efendim üstlendiği olayları tesadüfen olması, tesadüfen yapması, hatta bilerek tekrar ede yapması mümkün değildir. Burada Allah'ın yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir.
Spermdeki bu harika tasarım başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Nitekim Allah, Kur'an-ı Kerim'de spermlerin içinde bulunduğu meni sıvısının yaratılışına özel olarak dikkat çeker. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı biz miyiz? Anne rahmine bir seferde yaklaşık 250 milyon sperm gönderilir. Bu sayı özellikle yüksek tutulmuştur çünkü spermler anne vücuduna girdikleri anda çok ölümcül tehlikelerle karşı karşıya gelirler. Annenin üreme organlarında bakterileri engelleyen yoğun bir asit karışımı vardır. Bu asit karışımı spermler için de öldürücüdür. Birkaç dakika içinde rahim duvarları milyonlarca ölü spermle kaplanır. Birkaç saat sonra 250 milyon spermin büyük bir bölümü ölmüş olur. Annenin sağlığı için son derece önemli olan bu asit karışımı o kadar güçlüdür ki rahme giren bütün spermleri rahatlıkla yok edebilir. Bu durumda döllenme hiçbir zaman gerçekleşemeyecek ve insan nesli yok olacaktır. Ancak gerekli tedbir yine alınmıştır. Erkek vücudunda sperm üretilirken spermleri içeren sıvıya baz özelliği gösteren bir karışım eklenir. Bu karışım anne rahmindeki asidin etkisini kısmen yok eder. Bu sayede birkaç bin sperm anne rahmini geçerek fallop tüpünün girişine ulaşmayı başarır. Dikkat ederseniz spermler hep birlikte aynı yöne doğru gitmektedirler. Peki bu doğru yönü nasıl bulurlar? Bir toz tanesi küçüklüğündeki yumurtanın yerini nereden bilirler? Spermler yumurtanın yolunu bulurlar çünkü kusursuzca yaratılmış bir başka sistem devreye girmiştir. Yumurta kendisinden yaklaşık 15 santimetre uzaklıktaki spermleri kendisine çeken kimyasal bir sinyal gönderir. Spermler işte bu sinyal sayesinde yumurtaya doğru yönelmektedirler. Kısacası yumurta hücresi hakkında hiçbir şey bilmediği, daha önce hiç karşılaşmadığı spermleri kendisine çağırmaktadır. Birbirlerine tamamen yabancı iki hücre haberleşmektedir. Bu gerçek, yumurta ve spermin birbirlerine en uygun şekilde yaratıldıklarının da bir başka delilidir. Sonunda ancak birkaç yüz sperm yumurtaya ulaşmayı başarır. Ancak yarış halen bitmemiştir. Çünkü yumurtanın içine yalnızca tek bir sperm kabul edilecektir. Bu yüzden yeni bir yarış başlar. Spermlerin önünde çok önemli iki engel vardır. Yumurtayı saran ve yaklaşmak isteyen her türlü mikroorganizmayı öldüren koruyucu tabaka ve delinmesi oldukça zor olan sert yumurta kabuğu. Bu iki engeli aşmak için sperm üzerinde özel sistemler yaratılmıştır. Spermin güçlü başlık zırhının altında bu ana kadar sakladığı gizli silahları vardır. Bunlar eritici enzim kesecikleridir. Bu kesecikler yumurtanın etrafındaki ilk engeli yani koruyucu tabakayı eriterek delerler ve sperm bu tabakanın içine girer. Sperm koruyucu tabaka içinde ilerlerken başlık zırhı giderek aşınır ve sonunda parçalanıp dağılır. Zırhın bu parçalanması da işleyen kusursuz planın bir parçasıdır. Çünkü bu parçalanma sayesinde spermin iç kısmındaki ikinci enzim kesecikleri ortaya çıkar. Bunlar da spermin önündeki son engelin aşılmasını yani yumurta kabuğunun delinmesini sağlar. Müzik Şu anda bu olayların elektron mikroskobuyla çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Spermin kırmızı renkli bir zırhı var. Bu zırh giderek eriyor ve sperm yumurta kabuğundan içeri giriyor. Sperm yumurta birleşmesindeki kusursuz tasarım bunlarla da sınırlı değildir. Sperm yumurta kabuğuna vardığı anda bir başka mucize daha gerçekleşir. Sperm kendisini buralara kadar getirmiş bulunan kuyruğunu bir anda bırakır. Bu çok gereklidir. Çünkü eğer sperm bu işlemi yapmazsa sürekli hareket etmekte olan kuyruk yumurta hücresinin içine girecek ve onu tahrip edecektir. Spermin kuyruğunu atması, uzaya gönderilen füze ve uzay mekiklerinin atmosferden ayrılırken artık ihtiyaç duymayacakları yakıt tanklarını ve motorlarını boşluğa bırakmalarına benzemektedir. Peki ama bu ince hesabı küçük sperm nasıl yapmaktadır? Spermin bu hesabı yapabilmesi için yolun sonuna geldiğini ve artık kuyruğa ihtiyaç duymayacağını bilmesi gereklidir. Ancak sperm hiçbir akla sahip olmayan, çevresini algılayamayan bilinçsiz biyolojik bir makinedir. Spermi yaratan Allah en doğru zamanda bu kuyruğun kopmasını sağlayan sistemi de beraberinde yaratmıştır. Kuyruğunu bırakan sperm yumurtayı deler ve açılan delikten içeri yükünü yani kromozomları bırakır. Böylece genetik bilginin taşınma işlemi son bulur. Birbirinden bağımsız yüzlerce farklı sistemin bir uyum içinde çalışması sonucunda erkek bedenine ait genetik bilgi yumurta hücresine ulaştırılmıştır. Görüldüğü gibi sadece spermin yumurtayla birleşmesi bile hiçbir tesadüfe yer vermeyen kusursuz bir plan ve tasarım sayesinde mümkün olmaktadır. İnsan farkında bile değilken gerçekleşen bu olaylar ve bu olayların her aşamasında görülen akıl ve planlama insanın Allah tarafından yaratılmış olduğunun açık birer kanıtıdır. Ekranda spermle henüz birleşmiş bir yumurta hücresi görüyorsunuz. Spermin ve yumurtanın genetik bilgileri yan yana duruyor. İşte şu anda yeryüzünün en büyük mucizelerinden biri gerçekleşmek üzere. İki genetik bilgi yepyeni bir insanı oluşturmak üzere birbirine karışacak. Ve birleşme gerçekleşti. Belki inanması güç ama bu hücrenin içinde doğmamış bir insana ait bütün bilgiler bulunmaktadır. Doğacak olan bebeğin göz, cilt ve saç rengi, yüzünün şekli ve bütün diğer fiziksel özellikleri burada şifrelenmiştir. Yalnızca dış görünüşü değil, iskeleti, iç organları, derisi, damarları ve hatta damarlarının içinde dolaşan kan hücrelerinin şekilleri ve sayılarına dek vücuduna ait bütün detaylar belirlenmiştir. İnsanın 7 yaşındaki özelliklerinden 70 yaşındaki özelliklerine kadar her şey belirlenmiş ve bu hücre içine yazılmıştır. Döllenmeden kısa bir süre sonra hücre çok şaşırtıcı bir hareket daha yapar. Bölünür ve iki yeni hücre oluşur. Sonra bu hücreler tekrar bölünür ve 4 hücre oluşur. Artık yeni bir insanın inşaına başlanmıştır. Peki hücre niçin bölünme kararı alır? Niçin insanı inşa etmek gibi bir görev yüklenir? İnsanı inşa etme bilgisini hücreye kim vermiştir? Bu sorular bizi, hücreyi, hücrenin içinde bulunduğu insanı, insanın içinde bulunduğu dünyayı ve bütün evreni yoktan var eden sonsuz akıl ve kudret sahibi Allah'ın varlığına götürür. Şu anda sürekli bölünmekte ve çoğalmakta olan hücre topluluğunun fallop tüpünün içindeki yolculuğunu görüyorsunuz. Bu hücre topluluğuna artık zigot denmektedir. Zigotun içindeki hücreler bölünüp çoğalırken çok şaşırtıcı bir olay daha gerçekleşir. Hücrelerden bazıları diğerlerinden farklılaşmaya başlar. Eski hücreler merkezde toplanırken, farklılaşan hücreler de bu hücrelerin etrafını çevreler. Kısa bir süre sonra merkezdeki hücre grubu embriyoyu, yani doğacak bebeğin ilk halini, çevresindeki grupta embriyoyu besleyecek olan plasentayı oluşturacaktır. Hücrelerin birdenbire farklılaşmaya başlamaları, embriyo veya plasentayı oluşturmaya karar vermeleri, bilim dünyası tarafından büyük bir mucize olarak kabul edilmektedir. Bunu hücrelere yaptıran gizli bir emir vardır. Zigot döllendikten yaklaşık 4 gün sonra kendisi için hazırlanmış özel mekana, yani anne rahmine ulaşır. Vücuttan dışarıya atılmaması için rahme tutunması gerekmektedir. Ancak zigot birbirine benzer hücrelerden oluşmuş yuvarlak bir yığındır. Bir yere tutunmasını sağlayacak özel bir kancası veya uzantısı yoktur. Öyleyse rahim duvarına nasıl tutunacaktır? Bu da hesaplanmıştır. Zigot, anne rahminin duvarına ulaştığında özel bir sistem devreye girer. Elektron mikroskobunda çekilen bu görüntü, anne rahmine henüz ulaşmış bir zigotu göstermektedir. Zigotun en dış yüzeyinde bulunan hücreler, rahim duvarını eriten özel bir enzim salgılar. Böylece zigot, rahme sıkıca tutunur ve vücuttan dışarı atılmaktan kurtulur. Zigotun yüzeyinde, gereken yerde gerekli enzimi salgılayacak hücrelerin bulunması, yaratılışın kusursuzluğunu bir kez daha göstermektedir. Bu kusursuz yaratılış sayesinde zigot, rahim duvarına gömülür. Rahme tutunup büyümeye başlayan bu yeni canlıya artık embriyo denmektedir. Modern biyolojinin bulduğu bu gerçek, Kur'an'ın önemli bir mucizesini de ortaya çıkarmıştır. Allah, Kur'an'da bebeğin anne rahmindeki ilk evresinden söz ederken alak kelimesini kullanır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, İnsanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamıysa bir yere asılıp tutunan şey demektir. Hatta alak kelimesi asıl olarak deriye yapışarak oradan kan emen bazı parazitleri tanımlamak için kullanılır. İnsanların biyoloji bilgisinin çok geri olduğu bir devirde vahyedilen Kur'an-ı Kerim'de anne karnındaki zigotu tam olarak tarif eden bir kelime kullanılmıştır. Bu, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Thank you. Yaşam dolu bir gezegen olan dünyamızda sayılamayacak kadar çok türde tek hücreli canlı yaşamaktadır. Bu tek hücrelilerin hepsi bölünerek çoğalırlar ve çoğalırken de kendilerinin kopyasını oluştururlar. Anne rahminde gelişen embriyo da tek hücreli bir canlı olarak hayata başlar ve bu hücre kendini kopyalayarak çoğalır. Bu durumda eğer özel bir düzenleme olmasaydı, doğacak bebeğin hücrelerinin de tıpatıp aynı olması ve sonuçta ortaya bir insan değil, şekilsiz bir et yığını çıkması gerekirdi. Ancak böyle bir şey olmaz. Çünkü hücreler başıboş değildir. Doğumdan birkaç hafta sonra kendilerine verilen gizli bir emirle birbirlerinden farklılaşmaya başlarlar. Şu anda bütün bilim adamları tarafından mucize olarak nitelendirilen bu değişime şahit oluyorsunuz. Şuursuz hücreler iç organları, iskeleti ve beyni inşa etmeye koyulmuşlardır. Bu iki küçük boşluğun içinde beyin hücreleri oluşmaya başlamıştır. Elektron mikroskobuyla çekilen izlediğiniz görüntü beynin ilk oluşumunu gösterir. Beyin hücreleri burada hızla çoğalacak ve bu inşaat sonucunda bebek toplam 10 milyar beyin hücresine sahip olacaktır. Şu anda beyin hücrelerinin oluşumunu görüyorsunuz. Bu hücre topluluğuna her dakika 100 bin yeni hücre eklenir. Oluşan her yeni hücre nereye ait olduğunu ve hangi hücrelerle bağlantı yapması gerektiğini önceden bilirmişçesine hareket eder. Her hücre sonsuz ihtimal içinden kendisine ait yeri bulur. Bağlanması gereken hücreyle bağlanır. İnsan beyninde 100 trilyon bağlantı vardır. Hücrelerin bu trilyonlarca bağlantıyı doğru olarak yapabilmeleri için insan aklının çok üzerinde bir akıl göstermeleri gerekir. Oysa hücrelerin herhangi bir aklı yoktur. Sadece beyin hücreleri değil, embriyonun içinde bölünerek çoğalan hücrelerin her biri ilk oluştukları yerden bulunmaları gereken noktaya doğru göç eder ve her biri kendisi için planlanmış yeri bulur. Burada hangi hücrelerle bağlantı kurması gerekiyorsa o hücrelerle bağlantı kurar. Peki hiçbir bilinci olmayan bu hücrelere bu akılcı planı izlettiren kimdir? Profesör Doktor Cevat Babuna bu soruya şöyle cevap vermektedir.
Aynı olan bütün bu hücreler nasıl oluyor da birdenbire bir yerden bir emir almış gibi hepsi ayrı ayrı yerlere göç ederek ayrı ayrı organların oluşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu açıkça gösteriyor ki bu aynı olan hücreler, ne yapacaklarını bilmeyen hücreler, bütün genetiği, DNA'ları aynı olan hücreler bir yerden bir emir alarak bazıları beyni, bazıları kalbi, bazıları ise diğer organları teşkil ederler.
Anne rahmindeki inşaat aralıksız devam etmektedir. Değişim geçiren hücrelerden bazıları da birden kasılmaya ve gevşemeye başlar. Ardından bu hücrelerin yüz binlercesi bir araya gelir ve kalbi oluştururlar. Bu kalp bir ömür boyu atmaya devam edecektir. Birazdan çok büyük bir mucizeye şahit olacağız. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde duran bu hücreler aslında damar hücreleridir. Sonra birden bu hücreler birbirlerine tutunmaya ve kendi aralarında bağlantılar kurmaya başlarlar ve hücreler damarları oluştururlar. Bu muhteşem görüntüyü bir kez daha izleyelim. acaba bu hücreler bir damar oluşturmaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını nereden öğrenmişlerdir? Bu, bilim dünyasının cevabını bulamadığı sorulardandır. Sonuçta damar hücreleri mükemmel bir boru sistemi yaparlar, üzerinde hiçbir çatlak ya da delik olmaz. Damarların iç yüzeyi adeta usta ellerle yapılmış gibi pürüzsüzdür. Bu mükemmel damar sistemi bir süre sonra bebeğin vücudunun her noktasına kan taşımaya başlayacaktır. Damar ağının toplam uzunluğu 40 bin kilometreden fazladır. Bu mesafe dünyanın çevresinin toplam uzunluğu kadardır. Anne karnındaki gelişme durmaksızın devam eder. 5. haftada embriyonun kolları ve bacakları görülebilir hale gelmiştir. Bu çıkıntı bir süre sonra kol olacaktır. Bazı hücrelerde elleri yapmaya başlarlar. Ancak bu hücrelerin bir kısmı bir süre sonra çok şaşırtıcı bir şey yapar. Binlerce hücre topluca intihar eder. Acaba hücreler niçin kendilerini öldürmektedir? Bu ölümler çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Belirli bir hat üzerinde ölen hücrelerin ölü bedenleri parmakların oluşumu için gereklidir. Diğer hücreler ölü hücreleri yerler ve bu bölgelerde boşluklar oluşur. Bu boşluklar parmak arası boşluklardır. Peki binlerce hücre niçin böyle bir fedakarlıkta bulunur? Nasıl olur da bir hücre doğacak bebek ileride parmaklara sahip olsun diye kendini öldürür? Ölümünün böyle bir amaca hizmet ettiğini hücre nereden bilir? Tüm bunlar insanı oluşturan bütün hücrelerin Allah tarafından yönetildiğini bir kez daha göstermektedir. Bu arada bazı hücrelerde bacakları yapmaya başlamışlardır. Hücreler embriyonun dış dünyada yürümeye ihtiyacı olacağını bilemezler. Ancak yine de embriyo için bacaklar ve ayaklar yaparlar. Şu anda 4 haftalık bir insanın yüzüne bakıyorsunuz. Bu aşamada embriyonun başının her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanması güçtür ama bu oyukların içine gözler inşa edilecektir. 6. haftada gözler oluşmaya başlar. Hücreler aylar boyunca akıl almaz bir plan içinde hareket eder ve gözün farklı bölümlerini teker teker oluştururlar. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler de merceği yaparlar. Her hücre yapması gereken bölümün bitiş sınırına geldiğinde durur ve 40 ayrı tabakadan oluşan göz kusursuzca inşa edilir. Böylece dünyanın en mükemmel kamerası olarak kabul edilen göz anne karnında yoktan var edilir. Doğacak insanın gözünü açtığında renkli bir dünya ile karşılaşacağı hesap edilmiş ve bu dünyaya uygun bir göz yaratılmıştır. Doğacak insanın duyacağı sesler ve dinleyeceği müzikler de hesap edilmiştir. Bu sesleri dinleyecek kulaklar da anne karnında inşa edilir. Hücreler yeryüzünün en kaliteli ses algılama cihazını oluştururlar. Bu görüntüler işitmenin ve görmenin Allah'ın insana bahşettiği büyük nimetler olduğunu bize bir daha hatırlatmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Embriyonun anne rahmindeki gelişimi hakkında şimdiye kadar anlattığımız tüm bilgiler son 30-40 yılın bilimsel araştırmalarıyla ortaya çıktı. Ve bu yeni bilgiler Kur'an-ı Kerim'in yeni mucizelerinin de anlaşılmasını sağladı. Çok yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sanılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar insanların hiç farkında olmadıkları bir gerçeği ortaya çıkardı. Embriyoda önce bir kemik dokusu oluşmakta ve sonra kemiklerin etrafında bir kas dokusu meydana gelmekteydi. İlginç olan, bilimin yeni keşfettiği bu gerçeğin Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş olmasıdır. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Öte yandan doğum hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, anne karnındaki bebeğin toplam 3 aşama geçirdiğini göstermiştir. Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology adlı kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşur. Preembriyonik ilk 2,5 hafta, embriyonik 8. haftanın sonuna kadar ve fetal 8. haftadan doğuma kadar. Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde günümüz teknolojisiyle ulaşabildiğimiz bu bilgi de yine bundan 1400 yıl önce Kur'an'da haber verilmiştir. Anne karnındaki 3 farklı evre bir ayette şöyle bildirilmektedir. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur, O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Ekranda gördüğünüz aygıt, dünyanın en ileri teknolojisine sahip tıbbi cihazlardan biridir. Bu, yoğun bakım altına alınan hastalara bağlanan yaşam destek ünitesidir. Ancak bu oda dolusu teknoloji, bir başka üstün cihazla karşılaştırıldığında son derece yetersiz kalmaktadır. Bu üstün cihaz, anne karnındaki embriyoyu çepeçevre saran ve ihtiyaçlarını karşılayan plasentadır. Plasenta, bir böbrek diyaliz ünitesi, kalp akciğer makinesi ve yapay bir karaciğer gibidir. Bütün bu sayılan görevleri aynı anda yürütür. Bebeğin ve annenin birlikte yaşamasını sağlayan harika bir tasarımdır. Plasentayı oluşturan hücreler, annenin karnında bulunan milyonlarca molekül içinden bebeğin ihtiyacı olan besin moleküllerini tanır ve bunları bebeğe ulaştırır. Plasentanın bir başka görevi embriyoyu korumaktır. Anne vücudundaki savunma hücreleri büyümekte olan embriyoya saldırmak için rahme doğru akın ederler. Ancak plasentanın en dış tabakasında bulunan hücreler annenin kan damarlarıyla embriyo arasında bir tür filtre oluştururlar. Besinlerin geçişine izin verirken savunma sistemi hücrelerinin geçmelerini engellerler. Gelişmekte olan bir bebeğin ihtiyaçlarını düşünmek ve karşılamak görevi plasentaya değil bir insana verilmiş olsaydı, bu embriyo birkaç dakika içinde ölürdü. Çünkü insanoğlunun sahip olduğu hiçbir teknoloji embriyonun değişen ihtiyaçlarını hesaplayamaz ve bu ihtiyaçları karşılayamaz. Bu işlemi yapabilen yegane makine plasentadır. Plasenta denen et parçasının bu denli üstün bir teknolojiye sahip olması Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu bize bir kez daha göstermektedir. Bu kordonda bebek ve anne bedeni arasındaki bağlantıyı sağlar. Doğum sonrasında kesilen ve atılan bu kordon, 9 ay boyunca hayati bir görevi olan gerçek bir mühendislik harikasıdır. Bu kordonun içinden 3 ayrı hat geçer. Bu hatlardan biri embriyoya besin ve oksijen taşır. Bu sayede embriyo sıvı dolu bir ortamda yaşadığı ve ciğerleri suyla dolu olduğu halde boğulmaz, sindirim sistemi henüz inşa edilmediği ve yemek yemediği halde açlıktan ölmez. Bu iki temel ihtiyacı embriyoya karnından verilir. Diğer iki hatsa embriyonun ürettiği karbondioksit ve besin atıklarını vücudundan uzaklaştırır. Tüm bu sistemlerden ne annenin ne de karnında büyümekte olan embriyonun haberi yoktur. Ancak her birini kusursuzca yaratmış olan Allah, embriyonun yaşamı için tüm tedbirleri de yaratmaktadır. Aylar geçtikçe anne karnındaki bebek de şekillenir ve büyür. Dış dünyaya adım atmak için hazır hale gelir. Artık sıra son aşamaya, yani doğuma gelmiştir. Ancak anne karnındaki bebeği bekleyen çok önemli bir tehlike vardır. Bebek anne rahminden ve annesinin leğen kemiklerinin arasından geçerek doğacaktır. Bu bebek için büyük bir tehlikedir. Çünkü doğum sırasında bebeğin kafası bu dar bölgelerde sıkışacak ve kafatası üzerinde bir basınç oluşacaktır. Ancak bebeğin sağlığını korumak için çok özel bir tedbir daha alınmıştır. Yeni doğan bir bebeğin kafatası kemikleri yumuşaktır. Ayrıca kafatasını oluşturan kemikler yetişkin bir insanın aksine birbirlerine kaynamamış haldedir. Bu sayede doğum sırasında kemikler bir miktar esner. Kemikler arasındaki boşluklar bu esneme sırasında kafatasının tahrip olmasını engeller. Bu sayede bebek kafatası ve beyni zarar görmeden sağlıklı bir şekilde doğar. İlerleyen aylarda kafatası sertleşecek ve bebek sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecektir. Film boyunca anlatılan olaylar dünya üzerindeki tüm insanların başından geçmiştir. Tüm insanlar basit bir sperm hücresi olarak anne rahmine atılmış, buradaki özel yaratılmış şartlar sayesinde yumurtayla birleşmiş, ardından tek bir hücre olarak hayata başlamıştır. kendi varlıklarından en ufak bir haberleri bile yokken Allah onların bedenlerini şekillendirmiş, onları tek bir hücreden düzgün birer insan olarak yaratmıştır. Bu gerçeği düşünmek, dünya üzerindeki her insanın görevidir. Sizin de göreviniz, nasıl var olduğunuzu düşünmek ve sizi yaratan Allah'a şükredici olmaktır. Unutmayın ki, bedenimizi bir kez yaratmış olan Rabbimiz, bizi ölümümüzden sonra bir kez daha yaratacak ve verdiği nimetlere karşılık hesaba çekecektir. Bu, onun için çok kolaydır. Kendi yaratılışlarını unutarak Allah'ı ve ahireti inkar edenlerse derin bir yanılgı içindedirler. Allah bu gibi insanlardan Kur'an'da şöyle söz eder: İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir.